Ayrım 17.
Sayfa numarası 153. Önemli olan herkesin kullanımına açık yasaların kabul edilmesi değil, bu yasaların herkes tarafından kullanılabilir olmasıdır. Siyasal ve hukuksal haklar ise ancak ekonomik kazanımlarla kullanılabilir hale gelebilir. Bugün herkesin otomobil alma hakkı vardır, ancak bu hakkı yalnız otomobil alabilecek parası olanlar kullanabilir. Göstermelik ve sınırlı olsa da sağlanan demokratik ortam siyasal partilerin güçlenmesine, partilerin güçlenmesi de demokratik ortamın gelişmesine yol açar. Bir başka deyişle, partiler siyasi demokrasiyi, siyasi demokrasi de partileri güçlendirir. Ancak burada konu edilen partiler, halkın ya da ulusun haklarını savunan partilerdir. İktidardaki azınlığın haklarını savunan, bu nedenle var olan durumun korunmasını amaç edinen partilerin, demokrasinin sınırlarının genişletilmesi gibi bir sorunlarının olmayacağı açıktır. Bu partilerin varlık nedeni, demokrasinin sınırlarını halk için genişletmek değil, tersine denetim altında tutmak, gerektiğinde daraltmak ya da ortadan kaldırmaktır. Mali sermaye gücüne dayanan Batı'nın oligarşik partileri, nazist ya da faşist partiler bu tür partilerdir. Partinin örgütlenme biçimi isteğe ya da özleme değil, ülkenin ve kitlelerin konum ve gereksinimlerine bağlıdır. Açık, legal ya da gizli, illegal, ulusal ya da sınıfsal, bağımsızlıkçı ya da işbirlikçi, parlamenter ya da ihtilalci parti türleri, yapılarını doğal olarak yürüttükleri mücadeleye yanıt verecek bir örgütlenme biçimiyle oluştururlar. İktidar gücünü elinde bulunduran partilerle onu ele geçirmek amacındaki partilerin örgütsel yapıları elbette farklıdır. Ancak hangi türde olursa olsun başarılı olmak isteyen partilerin tümü siyasi mücadeleyi ekonomik mücadele ile birlikte yürütmek zorundadır. Tek başına siyasal ya da tek başına ekonomik mücadele iktidarı ele geçirmeye yönelen partiler için başarısızlığı baştan kabul etmek demektir. Siyasetsiz ekonomi ya da ekonomisiz siyaset her iki alanı da denetim altına almış olan küresel güçlerin kendi dışındakileri önerdiği ve çıkarlarına uygun düşen bir yaklaşımdır. Ekonomi ve siyaseti olduğu kadar devlet örgütünü de denetim altına alan egemenler kurdukları denetim ağının sağladığı güç nedeniyle kendi partilerini örgütsel yapı olarak fazla yetkinleştirmezler. Buna gereksinim duymazlar. Onların parti dışında kullanabilecekleri yedek güçleri vardır. Egemenler için gerekli olan oy alabilmeyi başaran ve kolay yönlendirilen gevşek parti yapılarıdır. Maurice Duverger bu partileri daha 1950 yılında şöyle tanımlar. Günümüzde liberal ya da muhafazakar partiler olarak yaşamını sürdüren 19. yüzyıl burjuva partileri, dar bir çevreden devşirilmiş, birbirinden oldukça bağımsız ve genellikle yerel komitelere dayanırlar. Amaçları üye sayılarını arttırmaktan ya da kitleleri örgütlemekten çok seçkinleri bir araya getirmektir. Çalışmaları tam olarak seçimlere ve parlamento kombinasyonlarına dönük ve bu yüzden de yarı mevsimliktir. Yönetsel yapıları ilkel düzeydedir. Siyasi partiler Maurice Duverger, Bilgi Yayınları 2. Baskı, 1974, sayfa 33. Kurulu düzenin sürdürülmesini sağlamak için yönetim gücünü en geniş bir biçimde kullanan liberal ve muhafazakar, artık sosyal demokrat ve sosyalist, partilerin gevşek ve hareketsiz örgüt yapısına karşın iktidarı barışçı yöntemlerle değiştirme şansına sahip olmayan, bu nedenle gizli çalışmanın zorlu koşullarında örgütlenen partiler, sıkı düzenli, disiplin, kapalı ve savaşkan bir parti yapısına sahiptirler. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi böyle bir partiydi ve kendisini bir savaş örgütü olarak görüyordu. Toplumsal gereksinimler ve mücadele biçiminin belirlediği parti yapısının ülkeden ülkeye ve görüşten görüşe zengin bir çeşitlilik içinde olması, bu tür aykırı partiler arasında herhangi bir ortak özelliğin olmayacağı anlamına gelmez. Uzun yıllara dayanan parti mücadelelerinin herkesin yararlanabileceği ortak özellikleri ve birikimi vardır. Bu birikim, parti yapılarında evrensel benzerliklerin kaynağını oluşturur. Bu olumlu bir şeydir. Ancak özellikle son dönemlerde parti eyleminin sınırları daraltılan ve denetlenen bir siyasal düzen içinde oy elde eden ve milletvekili çıkaran bir tür şirket işi haline gelmesi, partileri birbirine benzeyen, aynı işi yapan, devlet yardımları ve bağışlarla yaşayan kurumlar haline getirmiştir. Ekonomiye ve siyasete egemen olan güç, hangi yöntem ve araçla olursa olsun partilere sızmayı ve onların yönetimini ele geçirmeyi artık fazla zorlanmadan başarabilmektedir. Günümüzdeki politik ve ideolojik öncelikler ne olursa olsun, partilerin her geçen gün daha çok birbirine benzeyerek aynı politikaları uygulayan örgütler haline gelmesinin nedeni, sermayenin partiler ve politik sistem üzerinde kurmuş olduğu egemenliktir. Bu gerçek, doğal olarak siyasi partilerin halkın gözünde saygı ve güvenilirliğini yitirmesine sebep olmaktadır. Partiler bugün kendi varlık nedenlerini ortadan kaldıran bir süreç içine sokulmuşlardır. Partilerin en üst organı kongredir. İdeolojik ve örgütsel tüm temel sorunlar burada belirlenir ve karar altına alınır. Kongre kararları tüm parti birimleri için bağlayıcıdır ve değiştirme yetkisi yine bu organa aittir. İki kongre arasında alınan kararları uygulama ve parti yönetme yetkisi, kongrenin seçtiği merkez yönetim kurallarına aittir. Merkez yönetim organları, kendi altında ülkelere ve partilerin özelliklerine göre değişen alt örgütlere sahiptirler. Bu örgütler, eyalet, bölge, il, ilçe ve köylere dek yayılırlar ve mahalle, iş yeri, kadın ya da gençlik birimlerinde örgütlenirler. Parti, kitlelere yönelik olarak yalnızca kendi örgüt birimlerinin yapacağı çalışmalarla yetinmez. Parti örgütleri, kitle çalışmalarına yön veren belirleyici güçtür. Ancak parti kadrolarının dolaylı ya da dolaysız ilişkide olduğu ve parti üyesi olmayan insanlardan oluşan demokratik örgütler, partinin kitleler içinde yayılması ve onların içinde maddi bir güç haline gelmesinin etkili araçlarıdır. Bu örgütler içinde çalışan parti üyeleri, nedenli yetenekli ve özverili ise, kitle tarafından ne denli sayılıp seviliyorsa o parti kitle içinde o denli güçleniyor ve yayılıyor demektir. İktidara gelerek sosyal ve ulusal sorunları çözmek ve toplumu yönetmek gibi önemli bir amaçla ortaya çıkan siyasi partiler, bu zor ve kapsamlı amaçlarında başarılı olabilmek için değişik nitelikli, çok sayıda örgütsel ilişkiyi bütünlüğü olan bir örgütsel ağ haline getirmelidirler. Bu ise düşünce ve örgüt birliğini sağlamakla mümkün olabilir. Genel merkez organlarından ülkenin her yerindeki örgüt birimlerine dek tüm üyeleri aynı inanç sağlamlığı, aynı irade gücü ve aynı bilinç düzeyine ulaştıran, kendi içinde uyumlu, iletişim ve dayanışması yüksek, siyasi öngörüye sahip ve hareketli, devasa bir örgütsel aygıtın kurulması gerekir. İktidara gelmek ve halkın sorunlarını çözerek toplumu bağımsızlık ve özgürlüğe götürmek ancak böyle bir örgüte sahip olmakla mümkün olabilir. Bu aygıta savaş sırasındaki modern orduların örgütlenmesi iyi bir örnek olabilir. Bu örgüt milyonlarca insandan oluşur. Bu insanlar hiçbir karışıklığa yol açmadan görev alacakları yerlere ulaştırılır. Buralarda eğitilir, beyin ve beden olarak yapacakları işe hazırlanır. Bunların yiyecek ve diğer yaşamsal gereksinimleri sürekli olarak ve aksatılmadan çözülür. Ulusal görevi yerine getirme günü geldiğinde, başkomutanlığın emirleri en kısa sürede aksamadan milyonlarca insana iletilir. Cephede savaşanlara silah, malzeme ve yiyecek ulaştırılır. Yaralılar için hastaneler kurulur, cephe gerisinde acemiler eritilir, gereksinimler karşılanır. Atatürk, büyük bir örgüt olarak gördüğü orduyu canlı bir makine olarak kabul eder ve şu değerlendirmeyi yapar. Bir orduyu oluşturan her kişi, canlı bir makinenin canlı organları ve parçalarıdır. Ancak, yazarın notu, bu makineyi işleten her organ ve parçalarını harekete geçiren her araç, buharla işleyen bir motor değildir. Hareket ettirici güç, ordu makinesini meydana getiren canlı organların bilinçleri ve ruhsal yapılarıdır. Zihinlerde bilgi, yargılama, anlayış yeteneği ve kavrama gücü olmazsa makine durur ve hiçbir kuvvet onu işletemez. Böyle bir makinenin çalıştırılabilmesi için bir ya da birkaç makinistin sanat ustalığı yeterli ve yararlı olamaz. Çünkü durgun beyinlerden oluşan kitleler taş, demir ve odun yığınlarından daha hareketsizdirler. Zabit ve kumandan ile hasbihal, Mustafa Kemal Atatürk, 1981 Genelkurmay Ateşe Başkanlığı ve Atatürk ve Devrim, Ordinarius Profesör Enver Ziya Karal, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1980, sayfa 15. Bu mükemmel aygıt, insan topluluklarının aynı amaç için örgütlenmesine ve güçlerin birleştirilmesine iyi bir örnektir. Partiler, örnekteki örgütsel düzeyi sosyal ve siyasal yaşamda gerçekleştirmek durumunda olan örgütlerdir. Bu kolay bir iş değildir. Çünkü partiler özgür irade ve gönüllü birliğe dayanmanın hem gücüne hem de zafiyetine sahiptir. Bilince dayanan gönüllü katılım, mücadeleyi yenilmez kılar, ancak bu yenilmezlik kesin olarak üst düzeyde nitelikli bir parti yapısının gerçekleştirilmesiyle olanaklıdır. Savaş sırasındaki ordu örneğini seçime hazırlanan bir siyasi partiye uygularsak, ortaya şöyle bir çalışma ve bu çalışmaya uyan parti yapısı çıkacaktır. Yine bu örgüt, yüz binler ya da milyonlarca üyeden oluşur. Çalışmada görev alanlar, kendi yörelerinde parti merkez örgütünden gelen milyonlarca bildiri, afiş ve diğer tanıtım malzemelerini kitlelere ulaştırırlar. Aktif üyeler, her türlü propaganda ve örgütsel faaliyet için eğitilmişlerdir. Evler, iş yerleri tek tek dolaşılır. Semtlerde ve kent merkezlerinde büyüklü küçüklü miting ve kapalı salon toplantıları yapılır. Eylemler için gerekli olan bürokratik girişimleri yapacak, eylem alanlarını düzenleyecek ya da güvenlik önlemlerini alacak görevliler önceden belirlenir ve gereksinimleri karşılanır. Basınla sürekli ilişki kurulur. Parasal kaynak sağlayacak komiteler kurulur. Parti adaylarını kitlelere tanıtacak kampanyalar düzenlenir. Seçim sandıklarında görev alacak sorumlular seçilir ve bunlar eğitilir. Seçim günü sandıkları dolaşacak ve oradaki parti görevlilerine hizmet verecek gezici ekipler oluşturulur. Parti, bütün üye ve sempatizanlarını örgütlü bir bütünlük içinde aynı hedefe yönlendirerek ve tüm gücünü seçimde başarılı olmak için ortaya koyar. Örgüt yapısını bu düzeye çıkarmış bir parti, doğaldır ki yalnızca seçimlerde değil, diğer tüm parti çalışmalarında da başarıya ulaşacak demektir. Esnek, hızlı hareket eden, her koşulda varlığını sürdüren ve halka dayanan, mücadele biçimlerini çabuk yenileyebilen, değişime yetenekli bir parti yapısı, örgütlü mücadele içinde oluşan, kuramsal ve eylemsel birikime dayanılarak sağlanabilir. Mücadele anlayışı ve örgütlenme biçimi. İrade dışında oluşan sosyal koşulların irade insan eylemi ile değiştirilmesi, elbette koşullara uygun düşen bilinçli ve örgütlü insan eylemleriyle mümkün olabilir. Nesnel çözümlemelerin yön vereceği örgütlü eylemi yaratmak için toplumsal gelişimin düzey ve niteliğini doğru kavramak gerekir. Siyasal partilerin örgütlenme biçimi ve mücadele anlayışını bu kavrayış belirleyecektir. Her sorun, o soruna uygun düşen araçlarla çözülür. Feodal ilişkilerin sürdüğü, bağımlı kılınmış ve az gelişmiş bir ülkede, toplumun ve kitlelerin gereksinim duyduğu mücadele türü, bağımsızlığı ve demokrasiyi temel alan bir mücadeledir. Burada sınıfsal değil, ulusal mücadele esastır. Programını, örgütlenme biçimini ve mücadele anlayışını bu amaca yönelten partiler, ülkenin ve halkın gereksinimlerini karşılayabilir ve başarılı olabilir. Ülke, emperyalist işgal altındaysa, gizli ya da açık işgal fark etmez, program bağımsızlık programı, örgütlenme, ulusal örgütlenme, ülke ileri kapitalist bir ülke ise program ve örgütlenme sınıfsal ağırlıklı olacaktır. Her mücadele türü ona uyan teknikleri ve aygıtları gerektirir. Nesnel koşullara bağlı olarak parlamenter mücadele geçerli mücadele olursa, parti örgütü kendini kaçınılmaz olarak parlamenter mücadeleye uydurur. Bunun tersine olarak nesnel şartlar kitlelerin mücadelesini genel bir ulusal bağımsızlık mücadelesine götürürse, Parti bu tür mücadele türleriyle ilgilenecek biçimde koşullara uydurulmalı ve bu örgüt tabii ki parlamenter aygıttan tümüyle ayrı olmalıdır. Ulus ve halk yararına mücadele eden partilerin toplumun içinde bulunduğu nesnel koşullara ve bu koşulların ortaya çıkardığı gerçeklere uygun hareket etmesi gerektiği konusunda Mustafa Kemal şunları söylemiştir. Ulus ve ülkeden kaynak ve dayanak almayan ve onların gerçek çıkarları için gerçeklerle hiç ilgisi olmayan kuramsal, duygusal ve kişisel programlar etrafında parti kurmaya çalışacak olan insanlar, ulus tarafından benimsenmeyecektir. Atatürk'le konuşmalar, Mustafa Baydar, 1964 sayfa 42-43. Örgütlenme biçimi ve mücadele anlayışı konusunda yapılacak yanılgının kaçınılmaz sonucu, partinin kitlelerden uzaklaşmasıdır. Bu ise parti için yok olmak demektir. Siyasal örgütün biçim ve doğrultusunu ülke koşullarının belirliyor olması, parti yöneticilerini olayların peşine takılan edilgen unsurlar olduğunu düşündürmemelidir. Yönetici konumunda olanlar, içinde bulundukları toplumun niteliğini ve gelişim doğrultusunu belirleyerek partiye yön verirler. Örneğin, Türkiye emperyalizme bağımlı yarı sömürge bir ülkedir. İçinde bulunduğu koşullar bağımsızlığı, kalkınmayı ve demokrasiyi hedefleyen bir mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Böyle bir ülkede sosyalist programlarla sınıfsal mücadele ve örgütlenme içine girmek, nesnellikten bağlı olarak da kitlelerden uzaklaşmak demektir. Nitekim, sosyalist partiler Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın kurulduğu 1910 yılından beri yaklaşık 100 yıllık bir mücadele sürecine karşın herhangi bir başarı gösterememişlerdir. Oysa ülkenin ve halkın konumuna, gereksinimlerine ve gelişme isteklerine uygun düşünce ve programlarla mücadeleye atılan Mustafa Kemal, 3,5 yıl içinde silahla sürdürülen bir anti-emperyalist mücadeleyi ve 15 yıl içinde de büyük bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirmeyi başarmıştır. Örgütlenme ve mücadele biçiminin kendi gerçeğine dayandırılması ve özgün bir parti yapısının ortaya çıkarılması, değişik ülkelerdeki başarılı ya da başarısız parti mücadelelerinin incelenmemesi ve bu mücadelelerden dersler çıkarılmaması anlamına gelmez. Partiler, tarihinin tüm deney ve birikiminden yararlanmak yalnızca yararlı değil, aynı zamanda zorunludur. Ancak yararlanma, özenmeye ve öykünmeye taklide yol açmamalı, program ve onu yaşama geçirecek yöntemler isteğe, özleme ya da kişisel eğilimlere dayanmamalıdır. Duarger bu konuda şunları söylemektedir. Her partinin temel unsurlarının kendine özgü bir yapısı vardır. Fransa Sosyalist Partisi'nin ocakları, Amerikan partilerinin komiteleri, İtalyan Faşist Partisi'nin faskesi, bütün bunlar birbirlerinden derin farklılıklarla ayrılan parti kurumlarıdır. Her parti, diğer partilerin yapısına benzemeyen, kendine özgü bir yapıya sahiptir. Siyasi partiler, Maurice Duverger, Bilgi Yayınları 2. Baskı 1974, sayfa 52. Mustafa Kemal, her ülkenin ve her partinin kendine özgü niteliklere sahip olması gerektiğini ısrarla belirtmiş, yürüttüğü mücadelenin tüm dönemlerinde bu yönde hareket etmiştir. 13 Ekim 1920'de Rusya'daki Bolşevik modelin Türkiye'de de uygulanmasını isteyenlere karşı şunları söylemiştir. Rusya'da Bolşevik Partisi'nin kullandığı devrim yöntemlerini burada, yani Türkiye'de uygulamayı düşünmek kadar devrimcilikten haberdar olmayış düşünülemez. Her şeyde körü körüne taklitçilik kötüdür. Özellikle de devrimcilikte. Milli Kurtuluş Tarihi, Doğan Avcıoğlu, İstanbul Kitabevi 1974 2. cilt, sayfa 704. Devrimcilikle öykünmecilik arasındaki uzlaşmaz çelişki, devrimci siyaset gütme savındaki partileri, yaratıcı ve üretken olmaya yürütecekleri mücadeleyi yaşamın gerçekleri üzerine oturtmaya zorlar. Unutmamak gerekir ki yaşamın kendisi devrimcidir ve yaşamdan kopmamak devrimci olmaya yeter. Örgütsüzlük ve yoksulluk içindeki kitleler ile Küresel sömürü altındaki ülkelerin sorunlarına çözüm getirmeye çalışan partiler, bu çabalarında içten iseler, adları ve siyasi tanımları ne olursa olsun devrimci parti konumundadırlar. Gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki farklılıkların parti yapılarına yansıması, benzer konumdaki ülkelerde partiler arasındaki benzerliklerin artmasına yol açar. Ama bu durum partilerin özgünlüğünü ortadan kaldırmaz. Partinin temel niteliğini geçerli üretim ilişkileri, biçimini ise siyasal hukuksal düzen belirler. İleri kapitalist iki ülkede işçi ya da burjuva partilerinin nitelikleri aynı, mücadele ve örgütlenme biçimleri farklı olabilir. Bu iki ülkelerden birinde açık legal kitle partisi, diğerinde ise gizli illegal kadro partisi geçerli olabilir. 1930'lu yıllarda ileri kapitalist bir ülke olan Fransa'da Sosyal Demokrat ve Sosyalist Partiler kitle partisi olarak parlamentoda bulunurken, aynı yıllarda yine ileri kapitalist bir ülke olan Almanya'da tüm partiler yer altına çekilerek gizli çalışma yapmak zorunda kalmıştı. Az gelişmiş bir ülke olan Türkiye'de bugün yasal çalışma olanakları varken benzer konumdaki İran ya da Irak'ta bu olanak yoktur. Bu tür farklılıklar siyasal ve hukuksal düzenin taktiksel sonuçlarıdır. Parti mücadelesinin doğru temeller üzerine oturtulması yaşamsaldır. Ülke ve halkın sorunlarına çözüm getiremeyen, mücadele ve örgütlenme taktiklerini geliştiremeyen, toplumsal gelişime uyum göstererek kendini yenileyemeyen partiler varlıklarını sürdüremezler. Ya halk ve ulus yararına işlemeyen bir düzeni koruyan partiler ya da bir şey üretmeyen, halktan kopuk tartışma kulüpleri haline gelirler. Parti mücadelesi kitleler için düşüncelerde yaratılan idealler uğruna yapılan bir mücadele değil, somut gereksinimleri karşılanması için gerçekleştirilen bir eylemdir. Özellikle karar yetkisine sahip parti yöneticileri olmasını istedikleri ile olan arasındaki önemli ayrımı görebilme olgunluğuna gelmiş olmalıdırlar. Mustafa Kemal bu gerçeği 1923 yılında şu sözlerle açıklamıştır. Bir ulusta güzel şeyler düşünen insanlar, olağanüstü işler yapmaya istekli kahramanlar bulunabilir. Böyle kimseler ulusun ortak duygularını kavrayıp bu duyguları ifade ve temsil etmezse hiçbir şey olamazlar. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 2. Cilt 1952, Türk İnkılap Tarihi ENS Yayınları sayfa 162. Parti disiplini ve demokratik merkeziyetçilik. Partiler bir merkezden yönetilen merkezi örgütlerdir. Üyeler üzerinde etkisi olan tek bir yönetici merkez olmaksızın parti birliğinin sağlanması mümkün olamaz. Binlerce insanı aynı ilkeler çerçevesinde bir araya getirerek, aynı amaç için mücadeleye yöneltmek, deneyim ve mücadele birikimi yüksek, saygı ve güvene dayanan bir yetkiye, otoriteye sahip, merkezi bir yönetim gücünün varlığı ile mümkün olabilir. Bu güç, partinin merkez organlarıdır. Politika belirleme ve uygulama yetkisine sahip merkez yönetim organlarının varlığı, partinin merkeziyetçi yanını oluşturur. Ancak liderliğin üyeler üzerindeki saygı ve yetkisi ne denli yüksek olursa olsun partiyi yönetmek için tek başına yeterli olamaz. Partide sıkı düzen, disiplin ve birliğin sağlanması için merkeziyetçi yetki yanında en üstten en alta dek tüm parti birimlerinde geniş katılımlı demokratik bir işleyişin geçerli olması gerekir. Sözde kalmayan ve her aşamada uygulanan demokratik işleyiş partinin gerçek gücüdür. Parti birliği ve disiplini yalnızca merkezden gönderilen emir ve kararnamelerle sağlanamaz. Gerçek, sıkı düzen, kararların özgür tartışma ve gönüllü katılımla oluşturulması ve uygulanmasıyla sağlanır. Karar almada demokratik işleyiş, uygulamada merkeziyetçilik öne çıkar. Bu iki eğilimin birbirini tamamlayan bir bütünlüğe ulaştırılarak parti işleyişinde geçerli yöntem haline getirilmesi, demokratik merkeziyetçilik ilkesini ortaya çıkarır. Parti organlarında demokratik işleyiş geçerli değilse, üyelerin ortak iradelerini temsil eden kararlar alınamaz, yukarıdan aşağıya merkezi bir uygulama yoksa alınan kararlar sağlıklı uygulanamaz. Demokratik merkeziyetçilik ilkesi, katılımcılığın ve merkezciliğin üst düzeydeki bileşimidir. Parti, üyeler arasındaki dayanışmayı ve kitlelere ulaşmayı, katılımcılık, sıkı düzen ve eylem yeteneğini geliştirmeyi ise merkeziyetçilik ile sağlar. Demokratik tartışma ve merkeziyetçilik birbirini yatsıyan değil tamamlayan ögelerdir. Sıkı düzen adına özgür tartışma yasaklayan ya da yeterince uygulamayan partiler gerçek güç kaynaklarını kurutuyor demektir. Organ kararlarının özgür tartışma ortamlarında alınması partinin ideolojik ve entelektüel düzeyini yükseltir, üyeleri yaratıcı, üretken bir çalışmaya yöneltir. Bir araştırma partiye düşünsel alanda canlılık getirir. Diyelim ki ulusal ya da örgütsel önemli bir konuda karar oluşturmak üzere parti kendi içinde bir tartışma başlatacaktır. Konu en alttaki mahalle ve köy birimlerinden başlamak üzere en üst organlara dek tüm parti birimlerinde demokratik bir biçimde tartışılır. Her birimde oluşan kararlar merkez yönetim organlarına ulaştırılır. Merkez yönetimi kararları değerlendirir ve oluşan ortak kararı parti görüşü haline getirerek açıklar. Açıklanan karar yönündeki uygulamaların parti ya da ülke düzeyinde yaşama geçirilmesini sağlar. Üyelerin tümü oluşan karara ve uygulamalara katılmak zorundadır. Bu aşamada artık herhangi bir parti örgütü ya da üyesi oluşan parti kararına oy vermediği gerekçesiyle çalışmalara katılmamazlık yapamaz. Siyasi partilerde demokrasinin abartılması karmaşaya, merkeziyetçiliğin abartılması buyrukçuluğa yol açar. Bu iki yanlış eğilim, önlem alınmadığında partileri kısa bir süre içinde iş yapamayan güçsüz örgütler haline getirir. Siyasi partilerin evrimi içinde aşırı merkeziyetçilik eğilimi lider sultasına dönüşerek daha çok yaşanmıştır. Parti yöneticilerinin merkeziyetçiliği abartarak yönetim yetkilerini genişletmeye yatkın olmaları iktidar gücünü arttırma isteğinden kaynaklanır. Bu tutum parti yöneticileriyle sınırlı olmayan eski bir sorundur. Yönetenler yönetim yetkilerini her zaman arttırma eğilimi içinde olmuşlardır. Bu eğilimin siyasi parti yönetimlerine de yansıyor olması sınıflı toplum yapısının doğal sonucudur. Bu nedenle özellikle toplumun genel çıkarlarını savunan partilerde yönetici kadrolar kendilerini yönetim gücünün çekiciliğine kaptırmamak için özel çaba harcamalıdırlar. Partilerin, özellikle iktidara gelen partilerin yöneticileri, parti gücünün yanında hükümet gücünü de elde ederler. Bu nedenle tüm özgürlük söylemlerine karşın yönetim anlayışı ve yetki konusunda hızla kendilerinden önceki yöneticilere benzemeye başlarlar. İktidar her zaman daha çok yetki ister ve bu istek yönetme eyleminin içinde her zaman var olan bir eğilimdir. Maurice Duverger bu eğilimi şöyle dile getirmektedir. Partilerin genel evrimi bunların giderek demokratik işleyişten sapmakta olduklarını göstermektedir. Artan merkeziyet üyelerin liderler üzerindeki etkisini azaltırken liderlerin üyeler üzerindeki etkisini arttırmaktadır. Siyasi partilerin örgüt yapıları kesindir ki geleneksel demokrasi kavramına uygun değildir. Partilerin iç yapıları genel olarak otokratik ve oligarşiktir. Liderlerde üyelerden kopmuş bir yönetici sınıf ve az ya da çok kendi içine kapanmış bir kast oluşturma eğilimi vardır. Parti liderlerinin seçimle göreve gelmeleri durumu değiştirmez. Bu durumda parti oligarşisi genişler ancak hiçbir zaman demokrasi haline gelmez çünkü bu seçimi yapanlar genel seçimlerde partiye oy verenler değil, bu kişileri oranla bir azınlık olan üyelerdir.